Ayrım 44.
Reşit Paşa Gemisi Grubu, Mehmet Numan 19 yıl, Fevzi Güçiş 18 yıl, Rasih Gür 18 yıl, Hüseyin Doğrusöz 15 yıl, Fethi Müren 3 ay, İsmail Akgül 3 ay, Mehmet Altıntaş 3 ay. Deniz Harp Okulu Grubu, Rahmi Tezgezer 6 ay, Hikmet Gökalp 6 ay, Selahattin Günüt 6 ay. Pınarhisar Su Gemisi Grubu, Er Hikmet 6 yıl 9 ay, Er Nuri 3 yıl 9 ay. Başta Nazım Hikmet olmak üzere birçok mahkum ancak 1950'de çıkarılan bir genel aftan yararlanarak cezaevinden çıkabilmişlerdir. 1936'da son zamanların bazı hadiseleri delaletiyle mevcut cezai hükümlerimizin bu hadiseleri dairesi şumulüne almadığı görülerek, devletin emniyet ve selametini her türlü fena hareketlere karşı cezai müeyyidelerle mahfuz bulundurmak lüzumu tahakkuk etmiştir gerekçesiyle ceza yasasının devletin emniyetine karşı cürümler bölümü tamamıyla değiştirilmiştir. Böylece ünlü 141 ve 142. maddeler hukuk sistemimize girmiştir. 23 Nisan 1936 tarih ve 3038 sayılı yasa. 7. Ebedi Şef M. Kemal Atatürk'ün ölümü. 1938 yılında Atatürk'ün hastalığı iyice belirginleşti. Sirozun ölümcül bir hastalık olduğu bilinmekteydi. Hastalık kendi normal seyrini sürdürürken siyasi çevrelerde de ebedi şefin ölümünden sonra ne olabileceği ciddi olarak tartışılmaya başlandı. 1937 yılının sonlarına doğru İsmet İnönü başbakanlıktan ayrılmak durumunda kaldı. Yerine Celal Bayar atandı. İsmet İnönü ile Bayar'ın arasındaki tartışma ve anlaşmazlık 1930'lu yılların başlarına uzanır. Uzlaşmazlığın temelinde ekonomi politikasındaki yaklaşımlar yatmaktadır. Celal Bayar o günlerde İş Bankası grubu diye nitelenen özel kesime bir anlamda liberal politikalardan yana tavır almaktaydı. Bayar devletçiliği burjuva yaratmak, bir başka deyimle özel kesime kaynak aktarma aracı olarak algılamaktaydı. İnönü ise Kadro dergisindeki yazısında da belirttiği gibi devletin ekonomik, toplumsal ve hatta kültürel hedeflerine ulaşmak yöntemi olarak ele alıyordu. Bir anlamı daha radikal sayılabilirdi. 1932'de Bayar'ın İktisat Bakanlığı'na atanmasıyla İsmet Paşa birinci raundu kaybetti. Son raundda ise başbakanlığı verdi. Atatürk'ün bu tavrı ülkede pek iyi karşılanmadı. İsmet İnönü'nün Dikmen çevresinde atla dolaşırken talimde olan harp okulu öğrencilerinin alkışları ve ilgisiyle karşılanması, stadyumda bir maç seyrederken seyirciler tarafından büyük tezahürat yapılması, çeşitli dedikoduların yayılması sonucunu verdi. Ölümün soğuk nefesinin duyulduğu 1938'in yaz aylarında gizli bir iktidar mücadelesi de başlamıştı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu o günleri Panorama adlı belge romanında çok güzel yansıtmaktadır. Herkes tedirgindir. Atatürk'ün ölümü halinde yerine kimin geçebileceği tartışılmaktadır. Çeşitli oyunlara karşın İnönü ağır basmaktadır. 10 Kasım 1938'de saat 9.05'te Büyük Kurtarıcı fani dünyadan göçtü. Yurt düzeyinde büyük bir sarsıntı ve yas yaşandı. Bir yandan da Cumhurbaşkanı seçimi için çalışmalar hızlandı. Öteden beri Şükrü Kaya, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Salih Bozok ve Kılıç Ali ile bu gruba yakın olanlar İsmet İnönü'ye karşıydılar. Bir ara onun Washington'ın Büyükelçiliğine atanması girişimlerinde bulundular. Böylece İnönü'nün milletvekilliği sona erecekti. Diğer bir sorun da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin büyük çoğunluğunun İnönü'nden yana olmasıydı. Bunun için de meclisin yenilenmesi gündeme getirildi. Ne var ki Atatürk'ün hastalığındaki vahametin artması, her bir Kasım'da yasama dönemi başında Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi gereken söylevi kendisi tarafından verilememesi, günlerinin sayılı olduğunu bir kez daha ortaya çıkartmıştı. İçişleri Bakanı ve o grupta yer alanların Atatürk'ün ağzından bir siyasi vasiyet almaya gayret etmeleri de sonuçlanmadı. Cumhurbaşkanlığı konusunda üzerinde durulan isimlerden Fethi Okyer, Fevzi Çakmak hem milletvekili değillerdi hem de adaylığı kabul etmiyorlardı. Başbakan Celal Bayar kendi isminin ortalıkta dolaşmasını bile istemiyordu. 8 Kasım'dan itibaren Atatürk'e ilişkin sağlık raporları yeniden yayınlanmaya başlandı. O kritik günlerde hükümet Ankara'da toplandı. Toplantıya İnönü ve Çakmak da davetli olarak katılmışlardı. Ölüm her dakika bekleniyordu. Nitekim 9 Kasım günü tüm milletvekillerinin acele Ankara'ya çağrıldığını görüyoruz. Atatürk'ün vefatı hemen tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuruldu. Hükümet şu açıklamayı yaptı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 32. maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisi Cumhur Vekaleti vazifesini deruhte etmişlerdir. Abdülhalik Renda bu çağrıyı yayınlayarak milletvekillerini Reisi Cumhur seçimi için 11 Kasım 1938 günü toplantıya çağırdı. 11 Kasım günü sabahı CHP grubu Bayar'ın başkanlığında toplandı. Bundan sonrasını Asım Usun, Vakit gazetesi sahiplerinden, iktidar çevrelerine yakın bir gazeteci, anılarından okuyalım. Büyük Millet Meclisi İsmet İnönü'ye nasıl oy verdi? Çeşitli dedikodular var. Cumhur reisi seçiminin en karakteristik noktası budur. Bazıları Celal Bayar'ın meclise namzet göstereceğini sanıyordu. Yahut böyle bir namzet gösterilmek muamelesinin azadan bazıları tarafından yapılacağını tahmin ediyordu. Bu olmadı. İptida parti grubu toplantısı yapıldı. Celal Bayar, reylerinizi serbestçe vereceksiniz. Parti grubu toplantısı reisi cumhur seçmek içindir. Herkes istediği namzeti yazsın. En çok rey alan umumi heyette namzet gösterilecektir dedi. Hiç kimse kime rey vereceğini yahut rey vermeye muvafık olacağını sormadı. Gizli reyler yazıldı. Bunlar toplandı, 322 reyin İsmet İnönü'ye verilmiş olduğu görülüyordu. Yalnız bir rey Celal Bayar'a verilmişti. Grup toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Atatürk'ün vefatına ilişkin tezkere okunarak ve Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Oylamaya katılan 348 milletvekili oy birliğiyle İnönü'yü Cumhurbaşkanlığına seçti. Mecliste 387 üye olduğuna göre 39 milletvekili bir şekilde oy vermemiştir. İnönü yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada şu noktayı özenle vurgulamıştır. Türk milletine en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, feyizli terakki yollarını açmış olan inkılaplar kalp ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır. Böylece ebedi şef dönemi sona ermiş ve milli şef dönemi başlamıştır. Mustafa Kemal 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bağımsızlık Savaşı dönemini de katarsak 19 Mayıs 1919, 10 Kasım 1938 önderlik ettiği dönemin 19 yıla çıktığını görmekteyiz. Bu dönemi Türkiye açısından bir dönüşümler dönemi olarak niteleyebiliriz. Dönemi değerlendirirken hata ve doğruları ile hiçbir abartıya kapılmadan objektif olmak durumundayız. Şu anda tanık olduğumuz putlaştırma, fetiş haline getirme ve alabildiğine yerme gibi aşırılıklar değerlendirmede bizi tutsak almamalı. Atatürk dönemi müdafaa-i hukukun türevidir. Müdafaa-i hukukçu olmak nedir? Müdafaa-i hukukun özellikleri nelerdir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. Her şeyden önce milletin kendi kaderini tayin hakkını öne çıkarması gelmektedir. Amasya bildirgesiyle gündeme getirilen bu özellik, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyişiyle ifadesini bulmaktadır. Birinci mecliste kabul edilen kuvvetler birliği ilkesinin yaşama geçirildiği halkçılık bildirgesi ve onun uzantısı olan 1921 anayasası bu temel yaklaşımın doğal sonuçlarıdır. Cumhuriyet ise zaten varılması kaçınılmaz olan noktadır. Müdafaa-i hukuk her şeyden önce cumhuriyetçidir, halk egemenliğinden yana olmaktır. Müdafaa-i hukuk aynı zamanda anti-emperyalist bir tutumu simgelemektedir. Bağımsızlık savaşı ya da bir başka söyleyişle milli mücadele sıradan bir Türk-Yunan savaşı değildir. Savaşın ölçeği belki Birinci Dünya ya da Balkan Savaşı'na oranla nispeten küçüktür. Ama bu durum bir ulusun bağımsızlığını korumak ve geleceğini hazırlama açısından yaptığı savaşımın önemini yadsıtamaz. Bu mücadele ezilen, mazlum bir halkın emperyalizme başkaldırısıdır. Emperyalizmin demir perçeleri altında ezilen tüm uluslar için bir umut ışığı olmuştur. Ulusal kurtuluş hareketlerinin örneği olarak kabul edilmelidir. Müdafaa-i hukukçu olmak, misak-ı milliyi savunmaktır. Misak-ı milli her zaman bir sınır belgesi olarak nitelenmiştir. Oysa asıl önemli yönü Anadolu'da ve Trakya'da, Kuzey Mezopotamya'da yaşayan halkların kendi kaderlerine hakim olmak hakkını ortaya koyması ve savunmasıdır. Bu yaklaşım bilindiği gibi ABD Başkanı Wilson'ın barış koşullarını belirleyen ilkelerden biridir. Misak-ı Millî de bu açık bir şekilde ülke sınırlarını belirleyici unsur olarak ortaya konmuştur. Müdafaa-i hukukçular, Misak-ı Millî'de ortaya konan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağımsızlık düşüncesinin de Yılmaz takipçisi olmuşlardır. Müdafaa-i hukukçu olmak, ezilen ulusların yanında olmaktır. Bu yaklaşım zaten anti-emperyalizmin olmazsa olmaz koşuludur. Ezilen uluslara yalnız örnek olmak değil, onların savaşımında da yanlarında olmaktır. Bu tavır, ülkedeki ezilen sınıfların da yanında olmayı gerektirir. Çünkü emperyalizmle savaşım onların yurt içindeki ortakları ve uzantıları ile mücadele etmeyi de içerir. Milli mücadele, müdafaa-i hukukun ilkeleri doğrultusunda yapıldı ve başarıya ulaşıldı. Türkiye'de yaşayanların ekonomik, siyasi, kültürel bağımsızlığı için yapılan savaşımda bir özgüven duygusu vardı. Erzurum ve Sivas Kongre kararları bir anlamda bu özgüveni yapılan savaşıma katılımı sağlamıştır. Müdafaa-i hukuk yeni bir toplumu yaratma azminin çekirdeğidir. Mustafa Kemal'in önderliğinde yeni bir Türkiye'nin yaratılmasına girişen müdafaa-i hukukçular dönüşümcüydüler. Dönüşüm, bir başka deyişle reform, 18. yüzyıldan beri Osmanlı ve Türk aydınlarının şaşmaz hedefi olmuştur. Dönüşüm kuşku duyulmayan bir özlemdi ama şu sorunun yanıtı da açık ve kapsayıcı bir şekilde verilemiyordu. Dönüşüm ama nasıl bir dönüşüm? Bu soruya Batı'nın gelişmiş ülkelerinin yaşam biçimini öykünme yeterlidir diye sıradan bir yanıt verilebilir. Gerçi dönüşüm gereksinimi sanayi devrimine ulaşmış ülkelerin askeri alanlarda gösterdiği üstünlükten kaynaklanmıştır ama sorunu basit bir batılılaşma biçiminde çözmek de olanaksızdır. Ne yazık ki Tanzimat'tan itibaren aydınlarımız Batı ülkelerindeki yaşam biçimini öykünerek dönüşüm sorununu çözebileceklerine inanmışlardır. Müdafaa-i hukuk ruhu bunun yerine bilimi, teknolojiyi, toplumsal ve kültürel kalıtımla sentezini sağlayarak demokratik katılımla kalkınmanın sağlanması gereğini kavramıştır. Ne yazık ki bu anlayış ve yaklaşım kısa zamanda ikinci plana atılmıştır. Dönüşüm sadece biçimsel yönüyle algılanmıştır. Türkiye'de yapılmak istenen tüm iyileştirmelere İslami kesim karşı çıkmış, gereğinde de bunlara karşı tahriklere girişerek büyük kalkışmalara neden olmuşlardır. Bu kalkışmaların en yaygın ve etkini 31 Mart olayıdır. Bu olayın yaşattığı dehşet duygusu asker sivil bürokratlarda, aydın kesimde İslami kurumlara karşı bir savunma içgüdüsü oluşturmuştur. Diğer yandan gündeme getirilen biçimsel iyileştirmeler halkın refahında, yaşam düzeyinde olumlu bir gelişmeyi sağlayamayınca bir başka deyimle Batı yaşam biçimini öykünen iyileştirmelere karşı hareketlerin halk nezdinde inanılırlığı artmıştır. Yığınlar dine bir soluk alma olanağı olarak sarılmışlardır. Bağımsızlık savaşından sonra yapılan dönüşümlerin önemli bir bölümü biçimseldi. Şapka, kılık kıyafete yönelik değişiklikler, yazı, takvim ve bunun gibi. Bunların halkın gönencine bir katkısı yoktu. Tam aksine yeni harcama kapıları açıyordu. Diğer yandan halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, dinin Diyanet İşleri İdaresi tarafından adeta bir anlamda devletleştirilmesi, potansiyel bir muhalefet odağının oluşmasına neden olmuştu. Bu nedenle 1923-1938 döneminde kurulan iki parti kendileri tarafından arzulanmasa da soldaki ve Abdülkadir Kemali'nin partileri dışında gericilerin bir aleti olma yoluna girme tehlikesini yaşadılar. En azından kapatılmalarına neden oluşturdu bu durum. İzmir İktisat Kongresi'nin tüccar ve sanayicilerle büyük toprak sahiplerinin istediği doğrultuda çıkan kararlar ekonomiyi gelişmiş ülkelere açık hale getirmişti. Lozan'a göre gümrük resimlerinin 1913 düzeyinde 1930'a kadar kalması liberal ekonomi yaklaşımlarını pekiştirdi. Diğer yandan iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası bir çeşit gizli koalisyonu yansıtmaktaydı. Şöyle ki, asker sivil bürokrasi, esnaf, tüccar ve büyük toprak sahipleri bu koalisyonun parti kanalıyla ortağıydılar. Bu ortaklık 1946 yılına kadar varlığını ve etkinliğini sürdürdü. Mevcut tek partinin bu zımni koalisyonu müdafaa-i hukuk ruhuna uygun ekonomik sosyal atılımların yapılmasını engelledi. 1930'lu yılların ilk yılları dışında serbesti tam anlamıyla egemendi. Falih Rıfkı'nın ustaca belirttiği gibi her yanı milli tüccar, milli sanayici, milli ithalatçı ya da ihracatçı sarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarla sınıfsız, imtiyazsız bir toplum yaratma çabasına karşın küçük bir azınlığın dışında yoksulluk yaygındı. Atatürk bu durumu gördükçe içim yanıyor diye yakınıyor, fakat refahı genelleyecek ve dengeli dağıtacak bir politika uygulanamıyordu. Türk halkı gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde çok küçük bir azınlığın dışında refahtan pay alamamanın suçunu batılılaşma diye adlandırılan yaşam biçimine bağlamıştır. Çocukluğumuzda ninelerimizin bir özlemle anlattığı Sultan Hamit döneminde 5 kuruşla nasıl küfe doldurulduğu öykülerini dinleyerek büyüdük. Halk yığınları her zaman hayat pahalılığı yükü altında ezilmiştir. Boğaz tokluğuna iş ya da ne olursa yaparım yakınmalarıyla iş arama yaşamımızın her evresinde eksik olmamış, aksine tüm ağırlığı ile kendini hissettirmiştir. Bütün yoksulluğa karşın batılı yaşam biçimi, bu yaşam biçiminin vazgeçilmez tamamlayıcısı tüketim tutsaklığı, yığınlara bir yandan yeni özlemler getirirken diğer yandan da onulmaz çaresizlikleri sunmuştur. İnsanlar ister istemez daha bir mutlu gelecek vadeden dine sarılmışlardır. 1930 ekonomik bunalımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçiliğe daha bir dört elle sarılması gerektiğini ortaya koydu. Birinci sanayi programı bu gereksinimden doğdu. Bir yandan demir yollarının yapımı hızla sürerken diğer yandan temel sanayi ürünlerini üretecek fabrika yatırımları gerçekleştiriliyordu. Nitekim bu zaman dilimi içerisinde ekonomik büyüme hızı gayri safi milli hasıla %9 dolaylarına erişti. Hatta ünlü iktisatçı Profesör Rostov, Türkiye ekonomisinin take-off'u yani kalkışı sağlamış olduğunu bile ileri sürdü. Ne var ki bu büyüme gelir dağılımının adil olmaması nedeniyle yığınlara ulaşamamıştır. Müdafaa-i hukukun yığınları ortak direnişe katılımı sağlayan niteliği ne yazık ki kısa süre içerisinde yitirildi. Bireyin özgürlüğü, temel insan haklarının dokunulmazlığı hiçbir şekilde tanınmadı. Hak yok, görev vardır yaklaşımı dönemin alameti farikası oldu. Aynı dönemde Avrupa'daki siyasal durumda bir anlamda bu tutumu destekliyordu. Sovyetler Birliği'ndeki toplumu ön plana alan siyasal yapı, İtalya'daki faşist, Almanya'daki nasyonel sosyalist, Nazi iktidarlar bireyi eziyor, hatta bir anlamda ona yaşam hakkını tanımıyorlardı. 1929 dünya ekonomik bunalımının yarattığı ortam faşist iktidarlara zemin hazırlamıştı. Sovyetler Birliği'ndeki durum faşist yönetimlerle bir tutulmamalıdır. Fakat bu ülkede de Komünist Parti'nin güçlü bir merkeziyetçi otoriteyi kurduğu gerçeğini yadsıyamayız. Gerçi bu merkeziyetçi yapı sosyalist devrimin bir uzantısı olan proletarya diktatoryasının sonucuydu. Ama gene de bir merkezi baskıyı içermekteydi. Müdafaa-i hukukun çağdaş bir yaşam biçimini hem insanımız hem de toplu yaşamımız için hedeflediğini göz ardı edemeyiz. Ne var ki bu hedefe ulaşmaya çalışırken iki boyut daima ikinci planda kalmıştır. Bunlar ekonomi ve demokrasi boyutudur. Bu iki boyut günümüze kadar aynı şekilde ihmal edilmiştir. Temelde bu iki boyut birbirini tamamlar. Konumuz açısından demokrasi boyutu bizi daha fazla ilgilendirmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar bir sorun olarak gündemde kalan demokrasinin kuram ve kurallarıyla yokluğu ilk 15 yılda daha ağır bir şekilde kendisini hissettirdi. Bu noktada özellikle şu gerçekleri vurgulamakta yarar vardır. Bu dönemde sol düşünce ve siyasi partileri sürekli bir yasaklama tehdidi altındadır. Üstelik solun o dönemdeki en güçlü partisi olan TKP, açık bir biçimde iktidardaki inkılapçı kadroları desteklemiş, terakkiperver ve serbest cumhuriyet fırkalarını karşı devrimci olarak niteleyerek onlara cephe almıştır. Buna rağmen partinin yasallaşmasına izin verilmemiş, liderleri, üyeleri ve sempatizanları sürekli cezaevine gönderilmiş, dergileri kapatılmış, yapıtları toplatılmıştır. Sol düşünce böylesine boğulmuştur. Sol gibi liberal özgürlükçü düşünceler siyasal yapılarda boğulmuş, bir şekilde partileri kapatılmıştır. Bunlar için ve iki parti önemlidir. Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka ve Serbest Fırka. Daha önce de değindiğimiz gibi bu iki parti Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi birlikte yaptığı arkadaşları, yakınları tarafından kurulmuştur. Fakat ikisine de mevcut CHP iktidarı hoşgörüyle bakmamıştır. İkisine de ortak bir suçlama yapılmıştır. Karşı devrimci, gerici unsurları barındırmak. Kuşkusuz potansiyel muhalefetin çekirdeğini oluşturan İslami düşünce çevreleri bu partilere sızmıştır, destek sağlamışlardır. Fakat bu destekler sanıldığı kadar büyük boyutlu değildi. Hoşgörüyle düzen içerisinde özümsenebilirdi. İzmir ve Ankara suikast davalarındaki suçlananlara gerici ise hiç denemez. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın, 31 Mart ayaklanmasını yapanlar tarafından öldürülmek için aranmıştır. Hatta ona benzeyen bir milletvekili onun yerine öldürülmüştür. Yaşamlarının belirli bir bölümünü Avrupa'da bir nevi sürgünde geçiren Adnan Adıvar, Halide Edip'in gericilikle uzak yakın ilgisi yoktur. Rauf Orbay, Fethi Okyar, Refet Bele ve nicelerinin de gericilikle ilgileri olmadığı gibi liberal demokratik özlemleri bile sınırlı sayılabilirdi. Düşünce özgürlüğünün hakkıyla var olduğu söylenemez. Basına karşı hoşgörülü davranılmamıştır. Terakkiperver fırka döneminde İstanbul'daki muhalif basın, Tevhid-i Efkar, Tanin, İleri, Vatan ve bunun gibi sürekli baskı altındadır. Bilindiği gibi Şeyh Said isyanı bahanesiyle önde gelen yazarlar Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışlardır. Hüseyin Cahit Ankara Mahkemesi'nde de yargılanmıştır. Resimli Ay dergisi, Arif Oruç'un başyazarlığını yaptığı Yarın ve Son Posta gazeteleri ve bunların yazarları Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve daha başkaları hep bu acımasız baskıdan nasiplerini almışlardır. 1931'den sonra partinin basını tam anlamıyla denetim altına aldığını görmekteyiz. Örgütlenme özgürlüğünden de söz etmek mümkün değildi. Sendika kurmak, grev ve lockout yasaktı. Bunun yararlarını anlatan makaleler gazetelerin köşe yazılarında boy gösteriyordu. Dönemin tek egemeni olan parti CHP, yeni programıyla, söylemiyle sendika kurmaya ve grev, toplu sözleşme gibi temel işçi haklarına karşı belirgin bir tavır almıştı. Kurulan örgütler, gösteri yürüyüşleri sadece partiden, hükümetten alınan icazetle yaşama geçebiliyordu. Demokratikleşmeden bu dönemde hiçbir şekilde söz edilemez. 1930'lu yılların aydınları tüm anlatılanlara karşın yılgındılar. Bazı umut ışıkları yansa bile bu uzun sürmez. Gene yolunu bir biçimde bulanlar ortalıkta dolaşmaktadır.